Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özoğan.
Asun katkılarıyla yayınladığımız kısa devre programında donanım dünyasının gündemini konuşuyoruz. Başlıkta da gördüğünüz Intel'e güle güle dedik. Neden güle güle diyoruz? MacBook'larda ARM işlemcili versiyonlar gündemde ve 2021'de hedef olarak gösterilmiş ilk ARM işlemcili, ARM mimarisine sahip bir işlemciye sahip. Yani kısaca şunu da söyleyebiliriz. Apple'ın kendi ürettiği işlemciye sahip MacBook elimizde olabilir.
Ya bu aslında çok yıllardır konuşulan bir dedikodu. Apple geçecek mi, kendi işlemcisini kullanacak mı? Ama artık Intel kanadında bile gelen yorumlar bunun zaman olarak 2020 ya da 2021 gibi gerçekleşeceğini gösteriyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi Apple dendiği zaman akıllara genelde hep iPhone ya da iPad geliyor ama bu adamlar aynı zamanda dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar, dizüstü bilgisayar satıcısı. Asus'tan daha fazla pazar payına sahipler. Durumu daha net anlayabilmek anlamında sanırım bu iyi bir örnek olabilir ve Apple'ın aynı zamanda marka olarak pozisyonunu dikkate aldığımız zaman satış arayından ziyade prestij olarak etkisi çok farklı olabilir ve ileriye dönük olarak bazı başka markalara da yeni motivasyonlar sağlayabilir. Çünkü işlemciyi kendin ürettiğin zaman Intel'in yol haritasına muhtaç değilsin. Üretim tekniği olarak Intel'in daha ilerisinde olan bazı iş ortakları var, onlarla çalışabilirsin ve tüm ekosistemi kendin kontrol edebilir halde de gelebilirsin açıkçası.
Yani mesela Microsoft'un Snapdragon işlemcileri üstte çalışan Windows versiyonu bu kadar konuşulmadı. Intel'in sonu mu geliyor falan diye çok abartılmadı. Aynen. Çünkü 32 bitlik bir emülatör üstünde çalışan aslında çok böyle arada bir işletim sistemiydi. Bizim burada bahsettiğimiz konu şu arkadaşlar. Şimdi Apple evet donanım üretiyor ama en büyük kozlarından bir tanesi macOS gibi bir işletim sistemine sahip olması. Ve biz burada macOS'un gerçek anlamda yani yabancıların natif olarak isimlendirdiği şekilde doğal olarak bir ARM işlemci üstünde çalışmasından bahsediyoruz. Bir emülatör olmayacak arada.
Yani Microsoft tarafında şimdi Qualcomm'un biliyorsun Snapdragon 855 ile beraber yeni GX adını verdi. Daha güçlü olan bir platform daha duyurdular ama sonucunda Qualcomm bir şey yapıyor. Üzerine sen Windows'u arada emülasyonla çalıştırmaya çalışıyorsun ve üreticiler bunları alıp kendi bilgisayar kasalarına koymaya çalışıyor. Burada tabii belli yerlerde sekmeler olabilir çünkü alışılagelmişin dışında bir mekanizmadan bahsediyoruz. Şimdi Apple'ın bu projesinin adı Marzipan. Aslında ARM tabanlı işlemciden ziyade Apple'ın buradaki öncelikli amacı iPhone ve iPad uygulamalarını Mac'e getirebilmek. Çünkü Apple'ın isteği şu, uygulama geliştiriciler 3 farklı mimari geliştirmek yerine iPhone için aynı uygulamanın iPhone versiyonunu, iPad versiyonu, Mac versiyonu yazmak yerine bir tane kod temeli oluştursunlar ve ufak modifikasyonlarla aynı uygulama Mac'te de çalışabilsin. Aslında bunu Google'da planlıyor. Android uygulamalarını Chrome'a getireyim ve çünkü bugün mobil dünyadaki uygulamalar inanılmaz bir zenginliğe kavuştu ve bugün hani Real Racing 4 ya da Modern Combat 6 çıktığı zaman şu bilgisayarda oynayıp stres atmak isteyebilirsin.
Doğru.
Kullanması donanım gereksinimi nispeten diğer geleneksel PC oyunlarına göre daha zayıf olduğu için de daha fazla kişi erişebilir.
Ya burada bir de fantaziler arasında şöyle şeyler de var arkadaşlar. Biz bugün 12 saat giden bir dizüstü bilgisayar gördüğümüzde pilomunu wow diyoruz değil mi?
Burada ya, 24 saat sürekli
tabii,
açık.
24
sürekli
saat
bağlı.
Belki de 24 saatin de üstünde açık kalabilen sürekli bağlı dediğimiz ki şu anda aslında Snapdragon platformunun böyle bir özelliği var.
Telefon gibi yani.
Telefon gibi.
Uyku modundayken bile e-mailleri alacak, bildirimleri kabul edecek bir mekanizma.
Yani bundan bahsediyoruz ki yani 20 saat, 24 saat pil süreleri kaldı ki macOS işletim sisteminin gerçek anlamda çalışıyor olması, Apple'ın kendi video işleme, müzik işleme uygulamalarının zenginliği düşünüldüğünde profesyoneller için inanılmaz kolay bir geçiş olacak.
Şimdi şeyi söyleyelim. Mesela Google tarafı için rivayet edilen şeylerden birisi belli bir zaman diliminden sonra Chrome ve Android'in birleştirileceği gündü. Hatta dün bir haber vardı. Deniliyor ki Apple için, Google için artık Android birinci öncelik değil çünkü açık kaynak bir platform olduğu için para kazanma oranları orada çok daha düşük. Bunun yerine mesela asistanı platform olarak daha fazla ön plana çıkarmak istiyorlarmış ama Apple'la ilgili söylenen şey şu, Apple diyor ki, rivayet edilen şey şu, hiçbir zaman iOS ve macOS bir araya gelmeyecek. Bunlar her zaman farklı platformlar olarak gidecek ama uygulama geliştiriciler, geliştirdiği uygulamayı iOS için markete ayrıca apply etmek, yani kabul ettirmek zorunda kalmayacaklar. macOS için Mac uygulama marketine ayrıca getirmek zorunda kalmayacaklar. Zaten geçtiğimiz sene itibariyle bir geliştirici kiti yayınlanmaya başlamıştı.
Bir arayüz kiti yayınladılar. iOS'taki herhangi bir uygulamayı bu kit sayesinde kolay bir şekilde macOS uyumlu hale getirebiliyorsunuz ki kendi birkaç uygulamasının da aslında bunu uyumlu hale getirdi.
Bazı uygulamalar gelmiş oldu. Bu sene Haziran'da gerçekleşecek WWDC'de bunun artık daha büyük ve yüksek sesle dile getirileceği söyleniyor. Açıkçası heyecan verici bir gelişme. Çünkü bugün yeni nesil iPad Pro'daki işlemciyi düşün. Aşağı yukarı 10 wattlık bir işlemci olduğunu biliyoruz ki performansı muazzam. Bunun çarpı 2 olarak tek paketi 20 wattlık halini düşün. MacBook'a koyduğun zaman zaten çılgın performans elde edebilirsin. Yazılım da tek kanaldan geldiği için verimlilik ve optimizasyon noktasına bir sıkıntı olmayacak. Zaten Apple'ın dönüşümlerini de biliyoruz. Motorola işlemciyle başladı. Sonra PowerPC'ye geçti. Yani çok büyük sıkıntılar olmadan geçişler. Sonra bir de Intel'e geçtiler. Intel'e geçiş yaparken Steve Jobs'un açıklaması var. 2000'den beri diyor aslında Mac işletim sistemini çift taraflı olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Ya
şimdiki dedikodu da işte laboratuvar ortamında ARM tabanlı Apple kesin işlemciler vardır üstte çalışan MacBook'ların olduğu konusu üstüne. Bakalım neler göreceğiz. Yani bu geçiş yaşanırsa eğer endüstri içinde bir yön gösterici olacak. Yani biz Huawei'de bugün Kirin işlemcili dizüstü bilgisayar üretirken görebiliriz. Çünkü şu anda Samsung olsun, Huawei olsun, bu tip firmalarda kendi ekosistemlerini oluşturma, kendi işlemcinin üretme kabiliyetine zaten sahipler. Kendi ekranlarını üretebiliyor Samsung mesela. Kendi işlemcinin, kendi ekranın, kendi NAND flash belleğin, kendi belleğin derken aslında ne oluyor? Dizüstüyü sıfırdan üretme kabiliyetine sahip hale gelebilirler. Burada tabii şey önemlerdi. Yani Windows'un emülatörle değil, gerçek anlamda ARM tabanlı bir işlemci üstünde çalışan bir versiyonu çıksa, o zaman işler değişebilir. O zaman gerçek bir rekabet
şimdi
görebiliriz.
Microsoft'un da şunu yapmaya çalıştığını biliyoruz. Şimdi Windows 10'un çekirdeği aslında bakıldığı zaman diyor ki telefonda da var Windows, evet. 10. İşte IoT versiyonu da var, sunucu versiyonu da var. Normal standart bilgisayarımızda kullanılan versiyonu da var. Aslında benzer özellikler sergilese bunların kod tabanları birbirine farklılık gösterir. Onların da bunları tek bir yapı altında birleştirme gayeleri var ama ne zaman olur bilmiyoruz. Bir taraftan da şey atlamamak gerekiyor. Şimdi önümüzde bir 5G kırılması var. 5G ile ilgili olarak Mobil Dünya Kongresi'nde farklı demolar gördük. Belki oyun oynama deneyimi de değişecek. Yani Qualcomm standında bir demo vardı. Telefonla sunucudaki oyunu, evet, kontrol, doğru, edebiliyordun. Hani belki şu bilgisayarda yüksek performanslı bir harici ekran kartı olmadan son 5 yıldır Sony'nin, Nvidia'nın ya da bazı başka firmaların denedi o konsepti artık verimli bir şekilde deneyebileceğiz yani. Bildiğim belki Devil May Cry 6'yı ekran kartı olmayan bilgisayarda 5 üzerinden sunucuda render edilmiş halde oynayabileceğiz.
Evet, doğru söylüyorsun. Intel tarafına geçecek olursak eğer, Intel de tabii ki boş durmuyor. Mesela hibrit bir platform mimari üstüne geliştiriyorlar ki bununla ilgili önemli açıklamalar da yaptılar.
CES'e aslında göstermişlerdi. Şimdi bunun demolarını daha fazla yapmaya başladılar. Lakefield adını taşıyan bir yeni mimari ve aslında burada 3 boyutlu entegrasyon sağlayan Foveros adında yeni bir altyapı tekniği var. Bu teknik bence önemli. Onu konuşalım ama Lakefield belki daha kısaca bitirebiliriz. Aslında hibrit mimari mantığı bizim telefonlarda gördüğümüzde çok benzer. Telefonda biz ne görüyoruz mesela güncel platformlarda? İşte 2 ya da 4 tane yüksek performanslı çekirdek ve 4 tane de enerji verimli çekirdek bir araya geliyor. Sistem yük ihtiyacına göre performans durumuna büyükler. Mesela müzik dinlerken küçükler ya da duruma göre hepsi birden topyekun çalışabiliyorlar. Aslında Intel'in yeni mimarisi de bunun gibi. Bir tane ya da iki tane büyük yüksek performanslı çekirdek var. 4 tane ya da işlemci modeline göre daha fazla, daha sayıda da küçük çekirdek var. Dolayısıyla işlemci kaynaklarının iş yüküne göre büyük çekirdeğin ya da küçük çekirdeğin devreye girebildiği bir tasarım anlayışına gidilmiş durumda. Dediğimiz gibi zaten biz mobil cihazlardan da buna aşinayız. Ama burada tuhaf olan nokta şu. Intel diyor ki bizim platformumuz farklı mimarilere sahip donanımları, donanımsal bileşenleri aynı pakette buluşturabiliyor. Nedir bu? Aslında biz bunu geçen sene Intel işlemci çekirdeği ve AMD'nin GPU'sunun bir araya gelme mantığıyla görmüştük ama orada zar boyutu büyüktü. Şimdi daha doğal bir hale getirmişler. Aynı AMD'nin HBM2 bellekleri tek zarda buluşturması gibi Mesut. Bu 3 boyut entegrasyonu sağlayan Foveros mimarisiyle ara köprü bileşenleri kullanıp senin geliştirmiş olduğun GPU'yu benim geliştirmiş olduğum mimari bir araya getirip tek zar altında buluşturarak belki ihtiyaca göre üzerine DRAM, sistem belleği, belki depolama biriminde koyarak daha küçük boyutta, daha hafif, daha az enerji ve daha az ısınmayla çalışabilen platformlar geliştirecekler.
Aslında platformları şuna benzetebiliriz. AMD bildiğiniz gibi konsol üreticileri için işlemciler, aynen, üretiyor. Ve bunlar tamamen özelleştirilmiş işlemciler. Her ne kadar kendi işlemci ve kendi GPU mimarisinden birçok esinti taşısa da firmalara, Sony'ye ayrı, Microsoft'a ayrı özelleştirmeler yapabiliyor. Intel aslında bu pazara da birazcık göz kırpmış durumda bu mimariyle beraber. Neden? Rakibi her türlü özelleştirme yapıyor. Aynen. Onu ekle, bunu çıkar, şu GPU bunun yanına ekle, HBM bellek koy. Ya da mesela Microsoft Xbox'a bakın. Bir tane orada daha hızlı bir RAM modeli var işlemciye yardımcı olsun diye. 128 MB'lık. Bir yanda Sony'ye bakın. GDDR5 bellekleri CPU'nun kullanabileceği hale getirdiler. Bunların hepsini yapan AMD. Şimdi Intel de istiyor ki biz de böyle özelleştirmeler yapalım. Ekle çıkart şeklinde mimariye sahip olalım.
Intel Poza denen arada köprü vazifesi gören arada katmanlar var. Bunların doğru uygulanması gerekiyor. Sonucunda kendi geliştirdikleri metotla bunu da çözmüşler. Bu arada şey de söylemek gerekiyor. Bu yeni işlemcilerde Intel tarafında Gen 11 adı verilen yeni bir entegre grafik birimi var. Belki 940, Iris Plus 940 olarak isimlendirilecek. Intel'in teraflop seviyesinde geliştirmiş olduğu ilk entegre grafik birimi. AMD'nin GPU bölümündeki yetkililerin de aslında son kısmına dahil olabildikleri bir proje olarak nitelendirilebilir. Yeni bir kontrol birim yazılım arayüzüyle birlikte aslında pek çok kişi ultrabooklarda daha iyi oyun deneyimi sağlayabileceği söyleniyor. Şimdi teraflop seviyesinde işlemci kulağa hoş geliyor.
Evet.
Bakıldığında çünkü öncül nesil, şu anki son jenerasyon değil ama bir önceki nesil konsolların GPU'ları da işlem gücü olarak benzer bir buçuk teraflop seviyelerdeydi, evet, aşağı yukarı. Bakalım bu tarafta da bir gelişim var. Merak ediyorum. Muhtemelen bu sene sonuna doğru ilk işlemci modellerini göreceğiz.
Şimdi Intel dendiğinde tabii ki bir teknoloji firması, teknoloji öncüsü ama unutmamak lazım ki aynı zamanda da son dönemde güvenlik açıklarıyla başı oldukça belada. Güvenlik açıklardan bir tanesi var ki yenisi bu. Worcester Polytechnic Institute ve University of Lübeck ortaya çıkartmış. İki üniversitenin ve enstitünün çalışmasıyla ortaya çıkmış bir açık bu. İsmi Spoiler. Spoiler'ı tehlikeli yapan konulardan bir tanesi de aslında Intel'in daha önceki açıkları gibi silikon seviyesinde açıklar bunlar ama Daha önceki açıklar bilgisayarınızda bir yazılım çalıştırmanızı gerektiriyordu. Uzaktan pek erişilebilir açıklar değildi. Bu seferki açık ne yazık ki bir internet sitesinde kötü niyetli bir JavaScript'in çalışmasıyla şifrelerinizi, bellekte ne varsa karşı tarafı iletebiliyor. Belleğe tam erişim sağlıyor ve herhalde kolay kolay da kapatılamayacak.
Valla sanal makineden, sandbox'dan falan doğrudan kişisel verilerin olduğu kısma işletim sisteminden bağımsız erişilebilen bir durum söz konusu. Benim anlamadığım şey şu. Tabii ki hani bu güvenlik açığının teknik boyutunu güvenlik uzmanları zamanla daha fazla açıklayacaklardır. Ama şimdi son 10 yıla bakıldığı zaman, aynen 10 yıl diyebiliriz biz buna, bakıldığında internetten rekabetsiz bir ortamda %90'ların üzerinde pazar payı sunucu tarafında, tüketici tarafında %75-80'lerde pazar payıyla gelen bir markaydı. Hani rekabet olur, ben seninle rekabete girerim, senin benden hızlı olma durumun olur, derim ki bazı şeylere öncelik vermeyeyim, performansı arttırayım. Böyle bir durumun da yok. Para desen gırla var, mühendis desen onlarca var, üretim tekniği sende, her şeyi kendin tasarlayıp kendin üretiyorsun, bunları nasıl görmezden gelirmişler?
Bunlar acaba yani bir yerden sonra da insan şüpheye düşmüyor değil. Yani web sitesinden bir JavaScript'in çalışıp bütün güvenlik önlemlerini aşıp belleğe tam erişim sağlayabilmesi, yani bir yandan da şunu akla getirmiyor değil, acaba bilerek mi yapılmış açıklar? Çünkü yıllar sonra ortaya çıktılar. İlk açıklardan sonra millet bunları araştırmaya başladı.
Bu arada birinci nesli core platformundan biri var şu an. Birinci nesli core işlemcilerden bu.
Evet. Yani. Ve yani kullanılıyor muydu acaba daha öncesinde? Bunları bilmiyoruz.
Şimdi NSA skandalından sonra her şeyi kabul edelim.
Evet.
Yani hani bunun arka tarafta bir backdoor olarak kabul edeceğimiz bir... Ya backdoor illaki arkada kimsenin bulamayacağı ya da çok daha belli olabilecek sistemlerin olacağı anlamına gelmez. Bu da olabilir ama tuhaf olan nokta şu. Daha önceki bazı açıklardan farklı olarak mikrokod güncellemesine düzeltilemeyeceği, öyle bir durumda bile performansa ciddi kayıpların olacağı, tam anlamıyla saf temiz bir başlangıcın donanım seviyesinde olabilmesinde 5 yıl zamana ihtiyaç duyduğu söyleniyor.
Yani çok garip bir şey.
Ki aynı hata bu arada ARM ve AMD'lerde şu an bulunmamış. Önemli. Zamanla olur mu bilmiyorum. Şu ana kadar tespit edilmemiş.
Şimdi Thunderbolt'ta Intel'in Apple'la aslında beraber ortaklaşa geliştirdikleri teknolojilerden bir tanesi. Bugüne kadar USB'den kat ve kat daha yüksek bant genişliği sundu bizlere. Bugün USB'de ulaşabildiğimiz 10 gigabit per second'ı bir kenara koyalım. Thunderbolt 3'te 40 gigabit per second'ı
çift taraflı. Şimdi USB 4'te yakalayacağız onu.
Evet, çift taraflı bir bant genişliği elde edebiliyoruz. Ama Thunderbolt'ta şöyle bir durumu var. Thunderbolt çok özel bir teknoloji. Aslında PC Express gibi neredeyse dahili donanımlar gibi harici donanımların çalışabilmesi için geliştirildi. Ve öncelikli donanıma erişme izni oluyor bu donanımların. Siz bilgisayara bir Thunderbolt birim taktığınızda bu bilgisayar tarafından tanındığında diyor ki artık bu güvenilir bir donanım. Sen buna bellek erişimini verebilirsin. Görünen o ki buradaki açıklar sayesinde de çok uzun bir zamandır hatta 2011 yılında bazı güncellemeler yayınlanmış. Ama 2011 yılından bu yana gelen tüm bilgisayarlar da hala açık devam ediyormuş. İşletim sistemleri tam adapte olmamışlar. 2016 yılındaki güncellemeler de henüz daha %100 efektif değilmiş. Thunderbolt kötü niyetli bir donanım geliştirip Thunderbolt biriminden taktığında bilgisayarın belleğine yine %100 erişim sağlıyormuş.
Düzeltilebilmesi adına var mıymış bu güncelleme?
Henüz yok.
Ya sonuçta bugün Thunderbolt'un aktif olarak kullanılabildiği sistemlerde, bu anakart seviyesinde de olabilir, bitmiş bir dizüstü bilgisayar da olabilir. Kontrolcülerin çok büyük kısmı Intel'in geliştirmiş olduğu kontrol çipleri. Dolayısıyla Intel tarafında bir güncelleme yayınlanana kadar yani çok hassas veriye sahip olanların herhalde kullanmaması gerekiyor.
Çok önemli. Hatta ilk Thunderbolt açığı açıklandığında aslında bu açık oradan gelen bir açık. Şöyle bir durum var. Diyelim ki MacBook'unuz var ya da çok gelişmiş yeni bir dizüstü bilgisayar aldınız. Çünkü PC tarafına baktığımızda Windows PC'ler tarafına Thunderbolt çok yaygın değil. Ama MacBook'larda Apple tarafında oldukça fazla yaygın. Şifrelemişsiniz bilgisayarınızı değil mi? Ne kadar güzel. Açılışta bir şifre soruyor ve o şifreyi bilmezsek giremiyoruz. Öyle değillerdi. Thunderbolt'da o kötü niyetli birimi takıyorsun. Şifre mifre kalmıyor. Bilgisayar açılıyor.
Yani herhalde buna bir alet tool geliştirmesi kolaydır.
Ve full admin yetkisi veriyor adama. Yani root yetkisi veriyor. Her şeye erişebiliyorlar. Bilmiyorum nasıl yapacaklar. İşletim sistemleri işte 2016 yılında bu güncellemeyi almışlardı ama görünen o ki tam olarak desteklenmiyor. Güvenlik. Hep konuşuyoruz bunu ama bir ilerleme yok gibi.
Yani ya çok ciddi bir firmware güncellemesi olacaktı kontrolcü için ya da belki kontrolcüye donanımsal bir müdahale gerekecek. Yani sonucunda dediğim gibi hassas bilgilerin olduğu sistemlerde yani bir taraftan da bunların bu kadar... Tabii güvenlik çok şey bir konu. Yani sen ne kadar kendi ekibinde geliştirirsen bile dışarıda milyonlara sunduğun bir servis oluyor. Bazı şeyleri görmezden, iyimser yaklaşırsak ya görmezden gelinebilmesi de söz konusu olabiliyor ama bir yerden sonra patlak verince de beklentin Intel gibi firmanın anında reaksiyon göstermesi ve
açıklama yapması.
Yani hani şunu diyebilir. Biz bunu bunu gelen uyarılardan sonra fark ettik. Donanım seviyesinde bunu bir sene sonra güncelleyebiliriz. Ya da yazılım seviyesinde Apple'la çalışıyoruz. Bir BIOS güncellemesiyle ya da bir işletim sistemi güncellemesiyle ama öyle bilgi diyor ki henüz.
Ya işte bunlara şey deniyor, çok ileri seviyede donanımlar deniyor. Yani arkadaşınız ya da işte diyelim bir kadınsanız genelde erkekler çok meraklı olabiliyor bu tip böyle şifre kırma falan şeyden eski sevgililerinin. Onu pek yapamayacak bu belli ama İşte NSA, CIA, FBI hemen aklına bunlar geliyor. Bu tip hükümet yetkilileri verdi eline donanımlar. Hani diyorlar ya, İsrail güvenlik şirketinden cihaz aldık, kırıyoruz her şeyi diye. İşte böyle kırıyor olabilirler. Şimdi USB tarafında çok önemli bir gelişme var. Bir tarafta Thunderbolt gelişmeye devam ediyordu. Çok yaygın değil, çok pahalı donanımlar. Kablosu bile çok pahalıydı. Thunderbolt 3 ile beraber işte USB kablosuna dönüştürüldü de ucuzladı. Bir yandan da USB standardının geliştiğini görüyorduk. Thunderbolt aslında donanımsal açıdan daha yetenekli bir ara birim olmasına rağmen maliyetinden dolayı bir türlü çok yaygınlaştığını göremedik. Harici ekran kartı çalıştırabildiğimiz bir bağlantı biriminden bahsediyoruz. Gerçekten evet, çok gelişmişti. USB 4.0 geliştirilirken Intel dedi ki, ben Thunderbolt 3 teknolojisine ait bütün protokolleri, bütün lisansları açıyorum artık. Ücretsiz. Ve bunu USB'ye devrediyorum. USB birliğine devrediyorum. Artık USB 4 dediğimiz şey Thunderbolt 3 olacak aslında.
Zaten öyle de olmuş.
Evet, birebir bütün özellikleri Thunderbolt 3'te eşlenik. Yani 40 gigabit per second çift taraflı veri aktarımı. İşte yine güç taşıyabilme kablo üstünden oldukça yüksek güçlerde. Bunların hepsi Thunderbolt'ta gördüğümüz teknolojilerdi. Anlayacağınız USB 4 olarak Thunderbolt 3 yeniden isimlendiriliyor ve herkese açılıyor. Daha uygun fiyatlı donanımlar göreceğiz. 40 gigabit per second, yani şu anda en hızlı USB biriminin. Burada da Gen 1, Gen 2 hep açıklıyoruz ama açıklayalım, kafalar çok karışık.
Gen 1 aslında yani USB 3.1, Gen 1 aslında USB 3.0.
Evet.
USB 3.1, Gen 2 aslında USB 3.1.
Birisi 5 gigabit per second, bir tanesi 10 gigabit. Biz USB 3.1, Gen 2'yi bile bu sene doğru dürüst yaygın çoğu donanımda yaygın olarak görmeye başladık. Düşünün 10 gigabit.
Mesela telefonlarında kullanılmayan bir teknoloji. Evet. Genelde USB Gen 1.
Thunderbolt 40 gigabit per second hız sunuyor. Yani gerçekten hız bakımından inanılmaz farklar var. Harici bir SSD, dahili bir SSD'ymiş gibi çalıştırabilirsiniz. 2000-3000 MB saniye yazma hızları görebilirsiniz. Böylesi özel nadide bir teknolojiydi. Şu anda USB 4 ile beraber hayatımızın bir parçası olacak. Şimdi nerede çok fazla işlemci konuştuk. Ekran kartı konuşmadan olmaz. Donanım diyoruz. Burada istersen GTX 1660'ı da konuşmak lazım. 1660 Ti'yi test ettim. 120 karenin üstüne, aynen, çıkabilen bazı oyunlarda. 100 karenin üstünü kesin olarak veren 1070, bir GPU.
1070'den daha fazla performans
veriyor. Zaten 1070 Ti'ye alanlar biraz pişman oldular. Fiyatı daha uygun onlara göre. Ve Full HD'de daha üstüne gerek yok gibi duruyor.
Aynen. İşte kafa karışan noktalardan bizi şu bir tarafta RTX, bir tarafta GTX.
Evet.
Tamam, bir tarafta işte Ray Tracing olayının
ama bu olduğu yani önünde. Söyleyelim, yeni nesil GPU'yu kullanıyor. Aslında RTX ekran kartlarında gördüğümüz
Turing GPU'sunun
bazı şeyleri kırpılarak Ray Tracing'di, DLSS'di. İşte yapay zeka birimleriydi. GTX olarak isimlendirilmiş.
Bu arada Ray Tracing mesela şimdi konuşuyoruz da geçen ona baktım. Nvidia 6-8 sene önce bir sürü Ray Tracing teknoloji firmasını satın almış bir mesela. Şimdi bir bakıyorsun işte 3DFX satın aldıktan 5 sene sonra işte SLA'yı daha aktif kullanıyor.
Evet, doğru.
Yani bizim bugün kullandığımız pek çok şeyin aslında vizyon olarak planlaması yıllar öncesine dayanıyor. Zaten biliyorsun RTX, Ray Tracing konusu da aslında bugünün konusu değil.
Evet.
Farklı firmaların epeydir üzerine çalıştığı bir konu.
Zaten
ama
bugünün konusu olmadığında çıkan oyun sayısından bakıyorsun.
Battlefield
5 bir metre Exodus var. Tomb Raider çıktı. Game Pass'e kadar düştü. Satışların az olduğu falan söylendi. Hala RTX güncellemesi almadı.
Aynen öyle. Şimdi 1660'a bakıldığı zaman Ti olmayan versiyonla kıyasladığımızda CUDA çekirdeklerin sayısı aşağı yukarı %10 daha az. 1408 tane CUDA çekirdeğimiz var. 192 bit 6 GB bellek var ama bunda kullanılan bellek mesela GDDR5. Dolayısıyla performans olarak bakıldığı zaman hatırsal bir performans farkı oluşabilir diye düşünüyorum Ti ile ilgili olarak ama tabii kaç çıktığı zaman tam performans değerlerine bakarız. Halihazırda zaten bir sürü sızıntı var. MSI, EVGA, Asus pek çok firmada zaten buna adapte olmuş durumda. Bir de 1650'yi görme şansımız
evet,
var.
O da 4 GB bellek olacak. 4 GB bellek olacak. Acaba CUDA çekirdeği sayısı ne olacak? O konuda henüz daha böyle net bir şeyler görmedim ben.
Miktar kırparlar diye tahmin ediyorum ben.
Ama 1060 herhalde fiyat indirimleri falan yetmeyecek. Biraz daha fiyatın indiğini göreceğiz. Belki de bir süreden sonra satmayı bırakacaklar. 1060 yani, çünkü çok şey kaldı herhalde. Aradak bir kart olarak kaldı.
Yani şöyle bir durum var Mesut. Bakıldığı zaman şimdi yeni jenerasyon Turing mimarisinin getirdiği bir takım özellikler var. Şimdi birazdan sonra AMD tarafında bundan bahsedeceğiz. Bu işte değişken oranlı shading özelliği devreye girdiği zaman destekleyen oyunlarda mesela Wolfenstein 2 gibi oyunlarda birden performans farkı %50 artabiliyor.
Evet.
Dolayısıyla o tür mimari avantajlar var. Bir de tabii RTX tarafının 2050'nin gelme durumu var. Benim beklediğim kartlardan birisi de o. Onun hem nasıl fiyat olarak nereye konumlanacağı hem de performans olarak ne vereceği. Açıkçası beni heyecanlandıran gelişmelerden birisi
şimdi
de o.
Şimdi fiyatlandırmayı nasıl yapacağını anlamadım ben.
Ben de anlamadım.
Yani $200 $280-$290 arasında 4 kart falan sığdırdılar.
Valla bundan dolayı AMD'nin mesela Vega 56'ya indirim yapmayacağı tartışılıyor. Çünkü 1660 Ti gelmeden önce bir fiyat indirimi oldu onlarda ama sonrasında AMD'de açıklama yaptı. Biz özel bir promosyon yaptık. RTX Vega 56 ile ilgili olarak bir fiyat indirimi yapmayacağız. Onun şu anki pozisyonu iyi olduğu yönde ama şimdi alt tarafta o kadar fazla kart çıkmaya başladı ki AMD tarafında RTX ve RTX olmayan. AMD muhtemelen hem 56 hem 590 ve 580 fiyat indirimine gitmek zorunda kalabilir. Çünkü bu kartların durumu o tarafı bayağı kızıştıracak gibi görünüyor.
Kartlar da güçlü kartlar. Yani öyle boş beleş kartlar gelmiyor.
Yani bu 250 dolar altı 1500-2000 yıl akıllı telefon piyasasına dönmeye başlıyor. Evet. Çok fazla seçenek arka arkaya çıkacak gibi görünüyor. Bu arada Nvidia tarafına bir gelişme daha var. Hem mobil taraftaki Kepler GPU'ları, mobil GPU'ların hem de 3D Vision teknolojisine yazılımsal desteğin sonlanacağı bilgisi geldi.
Bu arada Kepler GPU dediğimizde yani şöyle söyleyeyim 600-700-800 mobil serileri ve 900 mobil serisinin bir kısmı. Çünkü Nvidia 1000 serisine kadar şöyle bir sıkıntısı vardı mobil GPU'larda. Hani mobil 980 dediğin 980 alakası olmuyordu.
Tabii yani masa üstündekinden çok farklıydı. Evet. Şimdi artık o olay öyle değil. Yani bunu şöyle düşünün. Kepler'den sonra Maxwell geldi. Maxwell'den sonra Pascal geldi. Pascal'dan sonra işte Turing geldi. Böyle hesaplanabilir. Yani eski jenerasyonu. Geçen evet. Senenin GPU ailesi değil. Nisan 2019 itibariyle yazılımsal açıştırıcı güncellemesi vermeyecekler ama güvenlik güncellemesi 2020'ye kadar devam edecekmiş. Keza 3D Vision için de öyle. 3D Vision'a tabi bir dönem çok fazla pompalandı ama işte gözlük ihtiyacı, televizyon ihtiyacı...
3D Vision 2'ye kadar çıktı biliyorsun. Aynen. Çok yürümedi yani o iş. 3D Vision 2 monitörler.
Monitörde bayağı kullandın değil mi?
Bizim iki tane monitör var şu an ofiste duran asusun. 3D Vision 2'nin en güzel tarafı şimdi ilkinde receiver gerekiyordu gözlükle. Monitörün senkronizasyonu sağlamak için USB'den takıyorduk. 3D Vision 2'de onları monitöre taktılar. HDMI üstünden senkronizasyon sağlıyordu ama.
Pahalı monitörler.
İşte. Tabii yürümedi yani. Gözlüklerin şarjlı olması falan filan derken gitmedi o iş.
Nvidia'da bir gelişme daha var. Mellanox isimli bir İsrail şirket var. Sene başında Intel'in satın alacağı konuşuluyordu. Birden pat diye Nvidia ortaya çıktı. Al sana para. Ondan sonra hocam o sayım 7 milyar dolara yakın bir bedelle satın aldıklarını evet. açıkladılar.
Amerika'da ve İsrail'de yerleşkeleri olan bir şirket. Ve network konusunda yani aslında... sunucuların birbirleriyle haberleşmesi konusunda özelleştirilmiş donanımlara sahip. Ama bunlar normal bizim Ethernet kartlarından çok daha hızlı, gecikmenin çok daha düşük olduğu ve band genişliğinin inanılmaz yüksek olduğu birimler.
İşlemci ile hızlandırma kartları, GPU taban mesela Nvidia'nın Tesla serisi kartların işlemci daha
iyi. Ve Nvidia'nın yapay zeka yatırımı konusunda işte sunucu tabanlı yatırımlar yaparken bu sunucuları haberleştirmesi lazım birbirleriyle. İşte bu tip teknolojilere ihtiyacı var. 7 milyar dolar yatırım yaparak böyle bir şey satın almış.
İlginç bir durum var bak. Burada herhalde son dakika bayağı bir hani foto finişle kazanmışlar. Çünkü Nvidia bu şirketi alabilmek için 7 milyar dolara yakın parayı cash ödeyeceğini açıklamış. Son finansallara bakıyorum. Nvidia'nın kasındaki para zaten 7.2 milyar dolar. Uzun vadeli borcu da 2 milyar dolara yakın. Anladığımız kadarıyla normalde bu tür durumlarda şirketler olası ihtimallere karşı kasada belli bir miktar para tutmayı şey yaparlar ve bir kısmını hisse karşılığı ödemeyi isteyebilirler ama herhalde Intel de zorladığı için o tarafta onlardan önce duruma hakim olabilmek için böyle bir durum var ama ilginç bir durum. Nvidia'nın bu durumun ortaya çıktığı gün Intel'de PCI Express 5 tabanlı yeni bir iletişim teknolojisinin standartını duyurdu. Belki önümüzdeki hafta konuşuruz onu da.
Belki de şirkete gerek kalmayacak.
Belki de gerek kalmayacak bilemiyorum ama yani orada özellikle sunucu tarafı çok hızlı büyüyen ve karlılığın çok yüksek olduğu bir alan olduğu için artan performans işte yapay zeka tarafındaki donanımsal ihtiyaçlara uygun olarak bileşenler arasındaki haberleşimi hızlandırabilecek çözümlere de ihtiyaç var.
AMD'de de Variable Rate Shading teknolojisine geçiş yapılacağı söyleniyor.
Nvidia kullanıyor. Evet. Şu anki yeni nesil RTX kartlarda var. Aslında en basit haliyle şu, oyunda bir sahneyi hayal edelim. Normalde VRS öncesi bu değişken oranlı shading, gölgeleme öncesindeki teknolojilerde sahnenin tamamını olabilir tüm gücüyle renderlamaya çalışıyor. Ama burada içerik tabanlı bir renderlama durumu söz konusu. Sahnede oyuncunun görebileceği daha fazla öneme sahip kısımlara daha fazla işlem yükü. Arka tarafta kalan ilk etapta bizim gözümüzün algılayabileceği noktalara daha az işlem gücü aktararak görüntü kalitesinden taviz vermeden performans arttıran bir sistemden bahsediyoruz.
Şimdi DLSS için de böyle söyleniyordu ama baktık ki görüntü kalitesinden %100 taviz vererek performans arttırıyor. İnşallah bu da öyle bir şey değişmez.
Nvidia'nın bir grafiği var bu teknolojiyle ilgili olarak. İşte 1660 Ti'nin, 1660 Ti'nin 1060'dan %50, işte Wolfenstein 2'de konsolosla %50 hızlı olsun. Ama tabii dediğim gibi bazen teknolojilerin gerçek dünya tarafında ki bazen bu Nvidia'dan dolayı da olmayabilir. Şeyi de söyleyelim. Oyun tarafında da geliştiricinin destek vermesi lazım. Bazen kötü optimizasyondan dolayı bazen üretici olması gerekenden daha fazla vaatte bulunduğu için tam karşılık bulamıyor ama AMD'nin de Navi tarafında buna geçeceği söyleniyor. Doğru uygulanırsa ve yazılım desteği gelirse aslında kulağa hoş gelen teknoloji.
Windows'un güncellemeleri tam bir kabusa dönüşmeye başladı kullanıcılar için. Kimisinin dosyalar silindi, kimisinin Windows açılmadı, mavi ekran hataları falan filan derken.
AMD'yi yavaşlattı söylendi.
Şimdi KB4482887 numaralı güncellemeyi alan bilgisayarlarda oyun performansında düşüş olabilir diye bir not düşünmüş. Destiny 2'de özellikle hem oyun performansı hem de oyun içindeki fare performansı düşüyormuş. Artık nasıl bir hataya neden oldularsa herhalde.
Valla şimdi bilmiyorum. Windows 10 tarafında şimdi büyük güncelleme 2019'un güncellemesi değil. Nisan gibi çıkacağı falan söyleniyor. Hatta biliyorsun geçen haftalarda haber konusu da oldu. Microsoft'un ilk defa anlaşılamayan nedenlerden dolayı 2020 sürümünü de erken teste açtığı söylüyor. Belki de bu tür şeylerden dolayı. Çünkü
olabilir.
Geçen 2 Mayıs'ta bir güncelleme yayınladılar. Sonra apar topar çektiler. Arkadaki harabeyi düzeltmeleri bayağı vakit almış oldu. Dolayısıyla burada açıkçası tuhaf karşılamadım. Çünkü son dönemde bayağı bir o tarafta dengesizlik var. Bilmiyorum. Bir güncellemeyle düzeltirler herhalde.
Şimdi oyun dünyasında özellikle Xbox üzerinde bizim bir fantezimiz var. Bu fantezi sadece bizim değil aslında. Birçok insanın şu anda düşündüğü konulardan bir tanesi. Nedir bu? Xbox One'ın Windows 10 çalıştırmaya başlayıp bir mini PC gibi hareket etmesi. Yani Steam'i içine kurmamız, Steam'i kullanmamız vesaire gibi düşünebilirsiniz. Fakat görünen o ki ondan önce başka bir şey gerçekleşecek. O da ne? Xbox'ın işletim sisteminin Windows 10'a entegre olmaya başladığı görülüyor. Özellikle Insider sürümlerinde böyle bir şeye rastlanmış. Ve deniyor ki Xbox One için geliştirilmiş bütün oyunlar, yani Microsoft stüdyolarının haricindeki bütün oyunlar, sadece Xbox One'a özel ki kalmadı öyle bir şey. Çok fazla da oyun yok aslında. Windows'a da çalışacak deniyor. Bu bana biraz garip geldi derdi. Neden dersen, şimdi Microsoft oyun stüdyoları zaten geliştirdiği tüm oyunları artık PC'ye çıkartıyor. Microsoft dışında Xbox'a özel oyun yapan firma da kalmadı. Hepsi multiplatform.
Aynen.
Hani hangi oyun PC'de çalışacak bunu anlayamadım. Belki de şöyle bir şey istiyorlardır. Xbox One'ın arayüzü, oyuncu arayüzü Windows'ta çalışsın. Aynen o şekilde bir deneyim yaşayalım. Yani televizyona koydum bir multimedya PC'yi. Televizyonda da aynı deneyimi yaşayarak sadece oyuna özelleştirilmiş bir arayüzde Xbox Live altyapısını kullanarak Windows'ta oyun oynamanı istiyorlar belki de.
Bence bunların hepsi yeni
Steam'in
bir
alternatifi.
Yeni bir abonelik hizmetinin temelleri.
Olabilir,
bir şekilde
evet.
Yani çünkü servisleri, şu an herkesin gündemi servisleri büyütme olayı var Mesut. O tarafta şimdi donanım olarak bakıldığı zaman mevcut konsolların donanımıyla PC donanımları mimari olarak farklı değil.
Doğru söylüyorsun.
Aynı mimari üzerine şekilleniyorlar. Tabii ki hani konsolların kendi dinamikleri gibi ayrıca özel bir optimizasyon durumu söz konusu olabilir ama bence ileriye dönük olarak muhtemelen yeni abonelik modelleri üzerine çalıştıkları için bunları göreceğiz. Onun temelleri atılıyordu.
Yani PC'de Xbox Live aboneliği olabilir. Bakalım göreceğiz.
Zaten.
Evet, Xbox Live aboneliğinin şöyle bir sıkıntısı olabilir. Şimdi PC'de görüyorsun yok Intel'in açığı yok belli %100 aynen erişim bilmem ne falan filan derken oyuncuların en büyük sıkıntıları nelerdir arkadaşlar?
Bölünmüşlük işte yani. Sonuçta
bölünmüşlük ötesinin derdi multiplatform oyunlarda, multiplayer oyunlarda o kadar fazla hile yapan var ki PC'de. Duvarın arkasından ateş eden mi dersin, ölümsüz olan mı dersin? Yani düşünsene PUBG oynuyorsun, karşına adam geliyor ölümsüz God modu açmış, herkesi öldürüyor
arkada. Evet,
yani ve bunları engelleyemiyorlar.
Adam ölmüyor ya.
Evet, şimdi sen Live'ı da getirirsen bu sefer Live'ı da kıracak adam. Yani bu sefer Live'ın da bütün kodları eline geçecek. Umarız olmaz diyoruz. Yani konsol oyuncuların şu anda tek bir savunduğu nokta var. Diyorlar ki PC'de hile yapılmıyor, konsolda hile yapılmıyor. Kaldı ki FIFA benzeri oyunlarda konsolda da hile yapılmalar başlanmış. Söyleyen arkadaşlar vardı. Ben yaşamadım. Nasıl yapıldığı konusunda bir bilgim yok ama umarız hilecilerin hani böyle ekmeğine ne derler? Tuz serpmez derler ya.
Ekmeğine yağ sürmez.
Yağ sürmez. Yani, evet pardon yanlış söylüyorum.
Ya şimdi neyi planladığını bilmiyoruz. Şu an insider sürme olduğu için belki bir şey deneyip kapatabilirler.
İnşallah.
Bir şey bakıyoruz çıkacağız falan tarzı espriler var ya. Onda benzer bir şey deniyor olabilirler ama şimdi pek çok firmanın abonelik sistemleri üzerine çalıştığını biliyoruz. Hatta Apple'ın da Mac ortamında da sadece Mac değil hatta iOS ve iPad'de de oyun için abonelik sistemi sunacağı söyleniyor. Buna benzer bir sistem de olabilir. En nihayetinde çünkü herkes karlılığı arttırma peşinde. Ama dediğin gibi bir takım handikaplar var. Özellikle hile başta olmak üzere. PC dünyasında kendi göre evet, bazı sancıları var. Çözerler. Belki onun da çözümü var ellerinde. Bilemiyorum.
Umarız.
Ama dediğin gibi olmazsa eğer tüm ekosistemleri daha fazla, daha şiddetli bir şekilde bölecek diye tahmin ediyorum.
Şimdi PC kullanıcından para almak dediğinde olayın rengi değişiyor tamamen. O başka bir şeye gidebilir. İki tane yazılım güncellemesiyle ilgili haber verelim. Bir tanesi Cinebench. Cinebench bizim gibi aslında test yapan insanların vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Ve işlemcilerin profesyonel uygulamalardaki performansını göstermek adına yegane yazılımlardan bir tanesi. O uygulamadaki puan gerçek anlamda özellikle 3D render konusunda uğraşanlara o işlemcinin neler yapabileceğini söyleyebiliyor. R20 sürümü çıktı. Ve R20 sürümünde şöyle bir farklılığa gittiler. Yazılım hem Apple'ın hem de Microsoft'un kendi marketlerinde yer alıyor sadece. Eskiden evet, zıplı dosyayı indirip kurabiliyorduk. Şimdi onu kaldırdılar. Marketten direkt indirmenizi istiyorlar. Guru3D bir sorun yaşamış. Guru3D'deki ekip yazılım çıkar çıkmaz onu bir portable hale getirmiş. Zıplı bir hal olarak sitelerinden download'a sunmuşlar.
Telif atmışlar.
Maxon telif atıp demiş ki bu davayla sonuçlanabilir silin. Silmişler bir de sistem etmişler. Ha, adamlar zaten onu portable versiyon olsun isteseler yaparlardı sen... O girişime girmeden önce bir izin istediler.
Muhtemelen yani bir market için anlaşma da yapmışlardı. Yani. Orada bir ticari evet, model vardı olabilir diye tahmin ediyorum. Uygulamada benim açımdan aslında güzel mi kötü mü olarak nasıl yorumlamam gerektiğini bilemediğim bir konu var. GPU testini kaldırmışlar. Sadece evet, CPU testi var.
GPU ama hepsinin aynı sonucu vermeye başlamıştı.
İşte onu söyleyecektim şimdi. Yani önceki sürümde çok kötü çalışıyordu. Olmasa daha iyiydi ama şimdi GPU için bu tür platform yani test ölçüm yapabilecek platformlara da ihtiyaç var. Keşke hani kaldırmak yani geliştirip daha sağlıklı bir şekilde sunsalar diye de düşünmeden edemiyor insan
yani. Onda haklısın Erdi ama 3D Render'la uğraşan insanlarla konuştuğumda GPU çoğunlukla kullanmadıklarını sürekli olarak aslında bütün o gelişmiş render yeteneklerini kullanmak istiyorsan işlemciden yararlandıklarını söylüyorlar. Bilen arkadaşlar mutlaka
şey de var, yani
yorum yapacaklardır.
O tarafta o tür işçiliklerindeki performansı ölçmek isteyenler bugün Blender'ı indirip zaten bir takım demo projelerin hem CPU hem de GPU versiyonunu şey yapabiliyorlar.
Şimdi 4 kata kadar daha fazla bellek kullanıyormuş yeni test. Aynı zamanda 8 kata kadar da daha fazla işlemci gücüne ihtiyaç duyuyormuş.
Şimdi ben ilk testi, yani R20 ile yaptığım ilk test Monster'ın oyun dizüstü bilgisayarında oldu. 8750H işlemcisini kullanıyor. Yine R20 sürümüsünde benim kendi veri tabanındaki kıyaslamayla yola çıkarsak eğer 6 çekirdek 12 izlekli 8750 mobil işlemci masa üstünde 7700K'ya çok yakın sonuçlar alıyor. İşte ama 7700K'da 4 çekirdek 8 izlek ama tabii 8750'nde frekansı daha düşük.
Evet, frekansı düşük ve mobil bir işlemci olduğu düşündü. Bence hiç de fena bir sonuç değil. 7700 çünkü bence hala daha çok güçlü çok işlemcilerden bir tanesi. Bakmayın 4 çekirdek falan olduğuna. Mesela Afterburner'da 4-6 final sürümüne kavuştu. Uzun zamandır beta sürümleri dolaşıyordu. Kullanabiliyorduk. Aslında önemli bir sürü değişiklik var ama önemli değişiklikleri şöyle bir geçeyim isterseniz. Nvidia Turing GPU'su için destek eklendi. Artık yeni nesil RTX ekran kartlarını ve 1650, 1660, 1660 Ti'yi bu yazılım üstünden overclock edebileceksiniz. Aynı zamanda Nvidia Scanner desteği eklendi. Nvidia Scanner neydi? RTX teknolojisiyle beraber duyurduğumuz teknolojilerden bir tanesiydi. Artık yazılımlar Nvidia'nın geliştirdiği bir API sayesinde GPU test ederek olabilecek en stabil hız aşıtma değerlerini bulabiliyorlar, saplayabiliyorlar. Bir süre sürüyor bu ve size diyor ki bu değerleri kullanırsan ben sana uzun süreli kullanabileceğini aslında söyleyebilirim diyor. Yine garanti etmiyor tabii ki. Ama en stabil hız aşırtma yapmanızı sağlayan yazılımsal bir destekti. AMD'nin Vega 20 GPU'ları için de yine fan kontrolü, işte güç kontrolü gibi destekler yazılıma eklenmiş durumda.
Ya burada benim çok sevdiğim yazılım AIDA. Sürekli güncelleniyor. Evet. Yeni bir GPU çıkmadan önce destek gelmiş oluyor. Yani adamlar muazzam çalışıyorlar.
Ama
yani
bakma, MSI Afterburner'da özellikle şu istatistikleri yazmasıyla
performans takibinde şu an ötesi yok.
Çok güzel gerçekten. Bir diğer haberimiz 49 inç ekranlarla ilgili. Bu ekranlar ilk bir Samsung tarafında aslında yoğun bir şekilde promosyonu yapılırken gördük. Nedir bu? İki tane Full HD monitörü yan yana koymuşçasına büyüklükte, hatta daha fazlası 3 tane bile olabilir. Devasa yatayda genişlik sunan monitörler. Asus ROG ailesine Strix XG49VQ isimli yeni bir model eklemiş durumda. Bu modeli özel kılan konular var. Bir tanesi HDR400 sertifikasına sahip olması. HDR bir monitör. VA panel kullanıyor. 3840x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Ve 450 nits'e kadar da aydınlatma sunabiliyormuş. Şimdi burada 144 Hz'lik bir monitörden bahsediyoruz. Ve FreeSync 2'yi destekliyor. Aslında oyuncular için oldukça iyi gibi görünüyor ama ya bu monitörler gerçekten masaya konumlandırması ayrı dert. Windows kullanması ayrı dert.
Ben bir tanesini bir süre kullandım Samsung'un kendi çözümünü. 50 metrekare çalışma odan varsa bir yere sabitleyip bunu asıp tam uzaklığın. Çünkü şu mesafede koyduğun zaman şöyle
boynun
böyle.
Evet, değil mi sürekli?
Yani bir sene sonra boyun fıtığı garanti. Yani bunu çok zor kullanması.
Profesyonel olarak kullanmak istediğinizde de en azından benim için 1080 dikeydeki o çözünürlük düşük kalıyor. Biraz daha yüksek olabilirdi yani. Bu monitörler çözünürlük konusunda yeterli değil. 4K monitör değil bu yani.
Şimdi bunun pantil yeteneğini bilmiyorum ama ideal bir masa platformun olsa bunu dikine çevireceksin. Tamam, o zaman senin istediğin dikine çözünürlüğü verir diye tahmin ediyorum.
İşte oyun görsellerini geliştirme, bu mavi ışığı azaltma falan gibi bir ton özelliği var ve 1099 Euro'luk Avrupa fiyatı var herde.
Şimdi büyük oranda benzer özellikle taşıyan bir monitörde Acer'da var.
Evet, bu bana garip geldi. Sanki panel ortada duruyormuş da alıp birileri kullanmış.
Zaten öyle.
Gibi.
Bunların tamamı Samsung panel kullanıyor. Alayı öyle yani. Güzel. Çünkü mesela ben geçen Computex'te MSI'da da var 49 inç. Hepsi. Samsung 49 inç paneli geliştirmiş. Ha, ek bazı özellikler seviyesinde farklılık olabilir. Yazılım arayüzü ya da OLCD menüsü biraz daha farklı oluyor. İşte
mesela Asus'ta HDR var. Bunda da 400.
Ha, bunda yine 400 var. Biz overclocklu panel kullanıyoruz. 120 Hz, 144 Hz yaptık. İşte display HDR 400 var diyor. DCI-P3'ü büyük oranla karşılıyorum
diyor. Anlamadım şey, birebir aynı var. Bak evet. HDR de aynı. Monitör de aynı. Tepki süreleri falan filan aynı. 144 Hz monitör yine. Ama
işte menüleri farklı. Kontrol menüsü ve işte varsa yazılımsal olarak kontrolü ve OCD'si farklıdır ve bunun fiyatı mesela daha ucuz.
$900.
$100, evet. $200 fiyat var.
ROG Strix olunca yani dolar olarak baktığınızda bakmayın siz. 1100 Euro ise Avrupa'da, Amerika'da da $1100 oluyor.
Bu da Akra, evet. Strix'i de RGB koyunca $200
biraz fark kesiyor etmiş. Senden. Yani Acer'ın da görüntüsü aynı neredeyse. Yani
abi, tasarım
bacak tasarımları
çok
falan da.
Yani sonuçta 49 inçlik bir kavisli tam. Evet. Bunların radyus şeyleri de, konkav oranları da iyi, fena değil. Karşına durduğu zaman hani Acer ya da Samsung'u ya da Asus'u görmüyorsun yani. O yüzden
aynen öyle.
Karşına kocaman bir şey duruyor.
Bunlar niçin güzel biliyor musunuz? YouTube'da böyle klas bir odam görünsün, önüne geçeyim, bilgisayarımı video çekeyim diyorsunuz. Bunu arkaya koy, yetiyor tek başına.
Bu şey de çok güzel.
Ben buradayım abi diyor.
Şimdi otomobil yarışları için o platformu, evet, o hareketli koltuk ve direksiyon sistemine sahipsin. Uzaktan yerleştirdiğiniz zaman zaten önünde harika.
Simülasyon oyunları için ideal. Yani otomobil simülasyonu olabilir, bu tır simülasyonu olabilir. Hangisi olur fark etmez ama onlar için ideal. Ben gerisinde profesyonel
çok
için
çok büyük. Evet. Oyunda maksimum Paran da varsa en az 35.
Evet ya, 2110 format. Yani bu format biliyorsun çok daha geniş onlardan. 3440-1440'ın ötesine gitmeyeceksin yani.
Zaten konsolda falan yalan bu. Yani o görüntü oranı itibariyle.
Yok, yalan evet.
Ama değişik çıkartıyorlar. Bir çıkartıyorlar. Bunun bu... yerine bak. Bunun yerine 65 inç o Nvidia'nın Big Screen Gaming olayını konseptini verdi. O TV'den bozma bonçörler ya da işte benim Asus'ta CS'de gördüğüm 43 inç yine 16'ya 9 konseptim. Onlar biraz daha şey olabilir.
Tabii bunlar şunun içinde ideal. Şimdi iki tane aslında Full HD monitör yan yana gibi düşün. İki tane 1920x1080 monitör tek panelle birleştirilmiş durumda bunda. Her ne kadar daha büyük yer kaplasalar da. Şey için güzel bu, yayıncısınızdır. Yayın yapıyorsunuz. Bunda cheat input girebiliyorsunuz. Yani ekranı ortadan ikiye bölüp sağda bir ekran, solda bir ekran yapıyorsunuz. Solda ekranınızı oynarken sağda chat panelini yönetirsin. Artık ortada çerçeve falan da yok. Yayıncılık için, profesyonel uygulamalar için kullanılabilir. Yani bazı özel kullanım alanları var harbiden niş kullanabileceğin.
Bazı özel kullanım alanları var evet. Yani 1200 olabilirsen bazı özel kullanım alanları oluyor.
Evet arkadaşlar, kısa devrenin sonuna geldik. Uzun zamandır soruyordunuz kısa devre nerede diye. Umarız düzenli hale getireceğiz. Yani Erdi ile beraber çok uzun bir tempolu süreçten geçtik.
Hala da geçiyoruz.
Hala da geçiyoruz aslında. Evet, hızlı bir şekilde girelim. En azından kısa devreyi sizlerle tekrar buluşturalım istedik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.